Ayrım 30, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 309. 2. Minnoş ve Şahin. Kuşadası'nda emekli sandığı mensuplarının kurduğu kooperatifte biz de bir daire sahibi olduktan sonra yaz aylarını orada geçirmeye başlamıştık. Öğretmenler Bankası'ndaki müşavirliğimden ayrılıncaya kadar ben 15'er günlük aralarla gidip geliyordum. Kızım Yaprak bir sabah verandaya bırakılan, herhalde ancak bir haftalık minicik bir kedi bulmuş. Tekir bir kedi. Bütün hayvanların yavruları sevimli olur derler. Hipopotamın, gergedanın bile. Ama kedilerin yavruları inanılmaz bir sokulganlık içgüdüsüyle geliyorlar dünyaya. O yavru kedi de çabucak kendisini bize kabul ettirdi. Hemen bir de ad bulduk, Minnoş dedik. Minnoş'u bir süre evin içine sokamadık. Ama sonra bir de baktık, içeride koltuklardan birini kendisine mesken edinmiş, kuyruğunu gövdesinin altına sokmuş, patisinin birini kulağından aşırmış uyuyor. Kısa zamanda evin maskotu oldu. Önce Yaprak bir biberon edindi, biberonla besledi. Sonra ona özel kap alındı, sütlü mamalar hazırlandı. Giderek et sularına doğranmış ekmeklerden oluşan paparalar pişirildi. Yaz sonuna doğru pişirilip küçük küçük doğranarak sunulmak koşuluyla ciğer yahnisine sıra geldi. Yaz süresince sorun yoktu ama Ankara'ya dönüş hazırlıkları başlayınca bir tartışmadır başladı evin içinde. Neşecan haklı olarak apartman dairesinde hayvan beslemenin zorluğunu ileri sürerek Minnoş'u bırakmamız gerektiğini söylüyordu. En önemli güçlük de abdest sorununun apartmanda nasıl çözümleneceğiydi. Yaprak toprağını getirme sözü verdi. Ciğerini bile okuldan dönüşte alıp getirecekti. Daha sonra bunların hepsi Neşecan'la benim üstümüze kaldı ama Minnoş o zamana kadar bizim gönlümüz defet etmesini becermişti. Kuşadası'ndan dönüş yolculuğunun zor tarafı Minnoş'u arabayla yolculuğa ikna etmekti. Köpeklerden farklı olarak kediler yer değiştirmekten hiç hoşlanmıyorlardı. Üstelik inanılmaz bir içgüdüsü vardı Minnoş'un. Yola çıkmadan bir iki gün önce yol hazırlıklarına girişilip gidecek eşya bavullara doldurulmaya başlayınca onu da bir huzursuzluk alıyor, geceleri ayak ucumuzdan ayrılmayan hayvan evin en bulunmaz köşelerine girip saklanıyordu. 16 yıl süren birlikteliğimiz süresince her yaz başlangıcında Ankara'dan Kuşadası'na, yaz sonunda Kuşadası'ndan Ankara'ya yaptığımız yolculuklar bir büyük kargaşa içinde ve benim sinir krizleri geçirmeme neden olacak şekilde geçti. Sabah Minnoş'u saklandığı yerden bulup çıkarmak, kucaklayıp arabanın içine atmak büyük bir sorun oluyordu. Bir keresinde o kadar direndi ve hırçınlaştı ki ellerim tırmık içinde kaldı. Yola çıktıktan sonra da uzun süre miyavlardı. Bir buçuk saat geçince herhalde araba tuttuğu için sesi kısılır, yanımda oturan Neşecan'ın ayakları dibine yatardı. Bir yerde mola vereceğimiz zaman da kaçmaması için çok dikkatli davranmamız gerekiyordu. Biraz kendisini toplayınca benim kucağıma atlamak, arabayı kendisi kullanmak isterdi galiba. Ankara'dan Kuşadası'na gidiyorsak sökeyi geçer geçmez ayaklanır, pencerelere atılmaya başlar, evin önünde durmamızla birlikte dışarıya fırlardı. Kuşadası'ndan Ankara'ya gelirken de ODTÜ kavşağına gelmemizle birlikte yerinde duramaz olurdu. Tabii bu yolculuklardan sonra arabanın içi kedi tüyüyle dolduğu için iyi bir temizliğe ihtiyaç duyulurdu. 3. Cam kırılmaları. Minnoş'la yaptığımız yolculuklardan birisini hiç unutmuyorum. O yıl havalar iyi gittiği için Ankara'ya dönüşümüzü geciktirmiştik. Ama Afyon'a yaklaştığımızda hava iyice soğudu. Kaloriferi yaktık. Camlar buğulanıyor. Kaloriferden rahatsız olan Minnoş, Neşecan'ın ayağının altında durmuyor, benim kucağıma atlamaya çalışıyordu. Tam dağ başı diyebileceğim bir yerdeydik. Yanımızdan hızla geçen bir kamyonun tekerlerinden fırlayan bir taş, arabanın ön camına çarptı ve cam tuz buz oldu. Bir anda önümü göremez oldum. Şarampole yuvarlanmamız ya da karşıdan gelen bir araçla çarpışmamız işten değildi. Olabildiğince soğukkanlı davranarak hemen flaşörleri çalıştırdım. Yan dikiz aynasından bakarak arabayı sağ kenara yaklaştırdım. Issız bir yerdeydik, hava iyice soğumuştu. O zaman henüz cep telefonumuz olmadığı için herhangi bir yere telefon edip yardım istememiz de olanaksızdı. Bir süre Neşecan'la yan camları açtık ve bir benzinciye ulaşıncaya kadar gitmeye çalıştık. Ancak özellikle virajlarda bu şekilde ilerlemek son derecede tehlikeliydi. Ayrıca cam açılınca Minnoş da yerinde durmamaya başlamıştı. Neşecan güçlükle zapt ediyordu hayvanı. Bu şekilde gidemeyeceğimize karar verince durdum. Arabayı kenara çektim. Tuz buz olan camın benim hizama gelen kısmını temizleyerek kendime bir görüş alanı açmaya çalıştım. Tabii araba hareket edince karşıdan gelen soğuk hava içimize işliyordu. Bu şekilde bir süre gittikten sonra bir benzinciye geldik. Ne var ki benzincide de telefon yoktu. Orada camın ön kısmını biraz temizledikten sonra yola devam ettik. Çok eziyetli bir yolculuktan sonra bir başka bir benzinciye geldik. Bereket versin orada telefon varmış. Ben camcı arabasını atlayacak camı getirip orada takacak sanıyordum. Meğer o iş o kadar basit değilmiş. Gelenler camı iyice temizledikten sonra önümüze düştüler. Onları izleyerek dükkanlarının bulunduğu yakındaki kasabaya gittik. Orada arabadan çıktık. Minnoş kucağımızda hayvanı tutmak çok zor. Elimizdeki eldivenlere karşın ikimizin de elleri tırmık ve diş geçirmelerden kan revan içinde kaldı. Bir saatlik beklemeden sonra cam takıldı. Biz de yolumuza devam edebildik. Bir başka sefer yine Şahin'le Kuşadası'ndan Foça'ya gidiyorduk. Abim de yanımızdaydı. Menemen'e yaklaşıyorduk ki yine birdenbire ön cam tuzla buz oldu. Yine zar zor durdurdum arabayı. Büyük bir şans eseri durduğumuz yerin 5-10 metre ötesinde bir otomobil camı tamircisinin dükkanı vardı. Tabii insanoğlu olayları değerlendirirken iyimser olma yolunu seçiyor. Camın kırılması şanssızlık demiyoruz da onu tamir edecek yerin yakınımızda olmasını büyük şans sayıyoruz. Ama öte yandan hınzırlığımız eksik olmuyor. Aklımdan Charlot'un bir filminde evlerin camlarını taşla kırarak camcılık yapan Charlot'a müşteri sağlayan iş arkadaşı küçük oyuncu geçmedi desem yalan olur. Yine de dükkanın önüne atılan sandalyelerde pinekleyip beklerken minnoşu kucağımızda tutmak büyük sorun olmuştu. 4. Egzoz. Yıllar önce Simka Vedet ile Aydın'dan İstanbul'a giderken Gemlik sapağında gece vakti şiddetli yağmur altında motordan acayip sesler çıkmaya başlamıştı. Alt taraftan da korkutucu takırtılar duymuş ve korkuyla kendimizi ilk benzin istasyonuna zor atmıştık. Orada egzoz borusunun ve susturucunun koptuğunu öğrenmiş, motordan çıkan alevlerle benzin deposunun patlaması tehlikesini göze alarak Gemlik'teki egzoz tamircisine kadar yavaş yavaş gitmiş, arabaya yeni bir susturucu ve egzoz borusu taktırmıştık. Şahin'e gelinceye kadar bir daha egzoz borusuyla başım derde girmemişti. Belki de bizim araba yine bir pazartesi arabası olduğu içindir. Şahin'i kullandığım sürece her yıl egzoz borusunu ve susturucuyu değiştirtmek zorunda kaldım. Ne var ki ilk tecrübeden aldığım dersle arabanın altından garip sesler duyar duymaz egzoz tamircisinin yolunu tutuyorum. Bu bende bir çeşit saplantı haline geldi. Geçenlerde Ankara'da Oran sitesinden kente doğru inerken yine o sesleri duydum. Köşke giden yolun sapağında bir egzozcu gözüme çarpmıştı. Hemen gittim, usta arabanın altına girdi, uğraştı didindi. Ondan sonra bana susturucuda da egzoz borusunda da hiçbir bozukluk olmadığını söyledi. Üstelik o kadar uğraştığı halde para da almadı. Bundan sevinmem gerekmez miydi? O günden beri bu kez de arabanın altından gelen o ses neydi diye kuruntu yapıp duruyorum. 5. ÖDP milletvekili adayıyım. 20. yüzyılın son milletvekili seçimlerinde ÖDP Genel Başkanı Sayın Ufuk Uras'ın ricasıyla Ankara 1. bölgeden değerli dostum hocamız Prof. Sadun Aren ile birlikte aday olduk. Gerçi partinin Ankara İl Başkanı dışında adayları olduğum Çankaya İlçe Başkanlığı dahil parti örgütündekiler benim kim olduğum, ne iş yaptığım hakkında pek fikir sahibi değillerdi. Ama kazanma tehlikesi olmadığından bir de bu serüveni yaşamış olmak için yapılan öneriyi kabul etmiştim. Partinin İstanbul merkezindeki tanışma kokteyline Ankara İl Kuruluşu'ndaki birçok toplantıya katıldım. İstanbul'daki toplantıda benim gibi ÖDP'den aday olan Fethi Naci ile partidaş olarak barıştık. Partinin Ankara Spor ve Sergi Sarayı'ndaki coşkulu toplantısında adayları üyelere tanıtma töreninde bulundum. Sığıya'da yapılan açık hava toplantısında gelenlerin hepsi partiye oy vermiş olsa en azından Ankara'da alınan oyların bir hayli üstüne çıkabilecek kalabalığa seslendim ve yıllardır yazılarım dışında yüksek sesle söyleyemediğim düşüncelerimi, duygularımı aktarma olanağı buldum. Ama bütün bunların arabamla pek ilgisi yok. Şahin'in karıştığı olay katıldığım seçim gezileri, seçim konvoyları oldu. O günlerdeki rahatsızlığım nedeniyle Ankara dışındaki gezilere gidemedim ama Ankara'da düzenlenen büyük şehir turunu kaçırmadım. Arabamla katıldım. Sabah erken saatte partinin arabalı üyeleri Kızılay'da Ziya Gökalp Bulvarı'nda partinin Çankaya İlçe Merkezi binasının önünde sıralandık. Hepimize bayraklar, flamalar, arabanın sağına soluna yapıştırılmak üzere posterler dağıtıldı. Her arabaya birkaç arabasız üye bindi. Altındağ'a doğru yola çıktık. En öndeki partinin kiraladığı midibüsün hoparlöründen sloganlar atılıyor, konuşmalar, türküler yayınlanıyordu. Sabah başlayan gezi ikindi üstüne kadar sürdü. 55 yıldan beri oturduğum Ankara'yı tanımadığımı anladım. Öyle mahallelerden, sokaklardan geçtik ki görebildiğim Orta Anadolu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun pek çok küçük kasabasından daha ilkel bir görünümdeydi. İnsanlar perişandı. Çocuklar üstte yok, başta yok, sokaklarda kendi başlarına bırakılmış dolaşıyordu. Ama her tarafta işçinin, emekçinin, yoksulun hakkını koruma programı ve söylemiyle yola çıkmış olan ÖDP'nin değil, MHP'nin ve Fazilet Partisi'nin bayrakları dalgalanıyor, halk bizim konvoya düşmanca değilse bile ilgisizce bakıyor ya da konuşmacılarımızı kurt işaretleri yaparak karşılıyordu. Dönüşte Çankaya yakınlarında sağlık sorunum nedeniyle yola devam edemeyerek konvoydan ayrıldım. 6. Denge sorunu. Ankara'da Şahin özellikle taksi şoförlerine rağbet ettikleri bir arabadır. Bir şoföre sormuştum. Bakımı kolay, parçası bol demişlerdi. Buna karşı benzin tüketimi hayli yüksekti. Konforlu bir arabada sayılmazdı. Özellikle yaz günleri içerisi hamam gibi oluyordu. Öte yandan ben pek farkında değildim ama Yiğit birkaç kez kullandıktan sonra bu arabanın dengesi pek iyi değil, virajlarda savruluyor, sen Kuşadası'na gidip geliyorsun, senin için tehlikeli olabilir, değiştir şu arabayı deyip duruyordum. Yazlıktaki arkadaşlar da benimle alay etmeye başlamışlardı. Şahin'i bana yakıştıramıyorlarmış. Benim ne ekmekçi arabalarını, ne sağdan direksiyonlu kaldır bas debriyajlı arabaları, Anadolu'ları kullandığımı bilmedikleri için. Tabii aslında bunların hiçbiri önemli değildi. Arabanın ötesini berisini biraz çizdirmiştim. Bir iki yeri de paslanmıştı. Daha önce de söyledim. Beni en çok rahatsız eden şey buydu. Sonunda Şahin'i de satmaya karar verdim. 21. 1975 model BMW. 1. Sınıf atlama hevesi. Şahin'i satmaya ve yerine daha yeni bir araba almaya karar verince bu işin sandığım kadar kolay olmadığını anladım. Her yerde açık kapalı pazarlarda ikinci el arabalar müşteri bekliyordu. Ayrıca mali gücümüze göre ancak takas yoluyla alabileceğimiz ikinci el arabanın sattığımıza göre ne kadar daha sağlam olduğunu anlamak ancak güvenilir bir eksperin söyleyebileceği bir şeydi. O zaman aklıma Rupen Bey geldi. Telefon ettim, derdimi anlattım. Arabayı getirin bir bakalım dedi. Arabanın bütün bakımlarını orada yaptırdığım için zaten durumunu biliyordu. Servise gittim, Şahin'i satıp yerine 0 kilometre yeni bir araba alacak paramız yoktu. Rupen Bey kendi garantileri altındaki ikinci el arabalara bir bakmamı önerdi. Servisin bahçesine sıralanmış arabaları teftişe çıktım. Baştan birinci sıradaki koyu gri bir araba hem fiyatı hem de görünüşü bakımından ilgimi çekti. Ancak gözüme birden sonlara doğru koyu lacivert sülün gibi bir araba çarptı. Yaklaştım, hemen fiyatına baktım, 1 milyar lira. Rupen Bey benim arabaya 2 milyar fiyat bitmişti. Şaşırdım. Bu kez arabayı biraz daha yakından incelerken aklıma markasına bakmak geldi. Bir de baktım BMW. İçimi sarhoşluğu andıran bir esriklik sardı. Bu kez modeline baktım 1975. Hemen aklımdan bir hesap yaptım. Güya maliyeciliğim, hesap uzmanlığım da var. Yıl 1999. Nasıl hesap ettiysem arabanın 14 yıllık olduğu sonucunu çıkardım. İlk arabamız Rover'de 12 yıllıktı. Arada 1 milyar lira lehime fark olduğuna göre bu parayla arabayı bir güzel elden geçirtir, yepyeni hale getirirdim. Aslında sorun benim BMW hayranlığımdan kaynaklanıyordu. Daha ilk yurt dışına çıktığımızdan beri tanıdığım herkeste bir Mercedes hayranlığı vardı. Düşünüyorum da 1956 yılında Kayseri'de hesap uzmanı olarak vergi incelemeleri yaptığım sırada Mercedes'lerin Orta Anadolu baş satıcısı olan Mengenler şirketinin patronu, babamın arkadaşı, oğullarıyla lisede aynı sınıfta okuduğumuz, şimdi adını anımsayamadığım bir bey, bir gün bana Mercedes'lerden söz etmiş, Türkiye'de pek tanınmayan bu markanın üstünlüklerini övmüş, 2 yıla kadar vadeyle ve aylık taksitlerle bir araba satmayı önermişti. Arabanın önerdiği taksitli fiyatı aklımda yanlış kalmadıysa aylığımın 10-15 katı kadardı. Zaten alım gücüm yoktu, ayrıca da nedense küt burunlu bu arabadan hoşlanmamıştım. Gerçi o günlerde mafya patronları Cadillac marka arabalara binmeyi yeğliyorlardı ama daha sonraları Cadillac'ın yerini Mercedes almıştı. Avrupa'dayken en küçük modelini biraz sıkışıp alma olanağımız olduğunda bile heves etmemiştim. Buna karşılık her nedense bir kere bile içine girmediğim halde yüksek sesle söylemeye cesaret edememekle birlikte gönlüm BMW'ye akıyordu. Ayrıca bunun sosyalist olup olmamakla bir ilgisi de yoktu. Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin patronu olan Brejnev'in araba koleksiyonlarından söz edilmiyor muydu? Velhasıl nasıl olursa olsun önüme bir BMW sahibi olma fırsatı çıkmıştı. Rupen Bey'e arabanın ne durumda olduğunu sordum, biraz şaşırarak baktı yüzüme. Çalışıyor, yürüyor dedi. Beni uyarmak istiyordu ama ben BMW'nin büyüsüne kapılmıştım bir kere. Bu kez arabayı daha yakından tanımak için tekrar yanına gittim. Boyası yerindeydi. Sadece açılır kapanır tavanının üstü boya istiyordu. Koltuklarının kılıflarının da yenilenmesi şarttı. Motoru ne durumdaydı bilmiyordum ama alacağım 1 milyar farkla iyice bir elden geçirtebilirdim. Her şeye iyimser bir gözle bakıyordum. Çabucak kararımı verdim. 2. En kısa süre kullandığım araba. İşlemler çabucak tamamlandı ve bir ikindi üstü ben yeni BMW'min şoför koltuğuna kuruldum. Kurulmasına kuruldum da kimse bana bu arabayı nasıl çalıştıracağımı göstermemişti. Sorun elbette kontak anahtarını çevirmek değildi. Önce vitesi nasıl değiştireceğimi bilemedim. Bir türlü geri vitesin yerini bulamadım. Onu buldum, bu kez el freni kayıplara karışmıştı. Araya araya onu da buldum. Gerçi epeyce uğraşarak açtım ama günlerdir öylece duran arabanın el freni biraz paslanmış olabilirdi. Ama nasıl olsa araba revizyona girecekti. O zaman el frenine de bakılırdı elbet. Bu sefer cam silecekleriyle sağa sola dönüş işareti verecek kolu bulmakta zorlandım. Işıkları nasıl yakacağımı da çıkaramadım bir türlü. O sırada yanımdan geçen bir teknisyen gösterdi. Sonunda arabayı yerinden kaldırabildim. Bu kez de gözüm benzin ibresine ilişti. Depo sıfırdaydı. Ancak bütün arabalarda gösterge sıfırı gösterdiği zaman bile 10-15 kilometre gidecek kadar benzin olduğunu öğrenmiştim. Bismillah diyerek yola çıktım. 3. Yine takır tukur sesler. Servisten çıktım, sağıma soluma dikkat ederek yavaş yavaş Eskişehir yolu üstündeki Bilkent Üst Geçidi'nden geçip Ankara yönüne döndüm. Ne var ki ne kadar gaza bassam araba hızlanmıyor, alt taraftan da beni hep korkutmuş olan acayip bir takım sesler geliyordu. Rover'e ilk bindiğim zaman bile kendimi bu kadar rahatsız hissetmemiştim. Yine de bozuntuya vermiyordum. O tarihe göre 1 milyar lira az para değildi. Hepsini harcayacak olduktan sonra araba pırıl pırıl olurdu. İlk işim benzincinin önünde durup depoyu doldurtmak oldu. Pompacının yeni BMW'niz hayırlı olsun demesini boşuna bekledim. Yine de Şahin'le geldiğim zamanlara bakarak daha bir saygılı davrandıkları apaçık belliydi. Benim bu arabayı ikinci elden aldığımı kim bilecekti ki? Orandaki evimizin önüne gelince göğsümü kabartarak asiller sınıfına terfi etmiş bir proleter gururuyla karıma yeni arabamızı gösterdim. Cemil'in 25 yıl eski model arabasına kıyasla bizimki çok eski sayılmaz dedim. Bizimki henüz 14 yaşında. Karım şaşırarak baktı yüzüme. 1975 model dememiş miydin dedi. Evet dedim. Şimdi 1999 yılında olduğumuza göre 14 değil 24 yaşında bu araba. O zaman birden kafama dank etti. Sınıf atlama hevesimle basit bir hesap yanlışlığı yapmıştım. Yine de iyimserliği elden bırakmadım. Cemil 25 yıllık Volvo marka arabasıyla ta Bodrumlara kadar her yıl rahat rahat gidip gelmiyor muydu? BMW onun arabasından daha soyluydu. Üstelik alacağımız farkla tepeden tırnağa yeniletecektik arabamızı. Bay Rupen BMW tamircilerinden kendisinin şahsen tanıdığı çok iyi bir ustanın adresini ve telefonunu vermişti. Kendisi de arayıp yardımcı olmasını rica edecekti. Ben de hemen ustaya telefon edip ertesi sabah için randevu istedim. O gece rüyamda kendimi BMW'yi kullanırken 24 yıl gençleşmiş gibi hissettim. 4. Bu iş çok zor abi. Ertesi sabah yine bismillah çekerek büyük sanayi çarşısının yolunu tuttum. Arabanın altından yere sürünüyormuşuz gibi yükselen takırtı tukurtu bir yana bütün dikkatim bizimkine benzeyen BMW'lerin üzerindeydi. Bizimki hiçbirinden aşağı görünmüyordu. Sadece ne kadar gaza basarsam basayım, kurallara uyma hususunda iyi eğitilmiş olduğu anlaşılan araba 50 kilometrelik hız sınırını bir türlü geçmiyordu. Sonunda sanayi çarşısının labirenti içinde sağa sola sora sora bizim tamircinin dükkanını buldum. Usta Rupen Bey gibi sevimli bir adam. Bir yüzüme bir arabaya baktı, "Siz eski araba meraklısısınız galiba," dedi. Bu soruyu yıllar önce 1946 model Rover'i almak üzere gittiğim garajın sahibi de yöneltmişti bana. Tarih tekerrürden ibarettir sözüne, gel de inanma dedim içimden. Birer kahve içip sigaralarımızı tellendirdikten sonra usta bizim arabayı kanalın üstüne çektirtti. Kaputu açtı, bu kadar kocaman ve karmaşık motor görmemiştim o zamana kadar. Usta ve yardımcıları arabanın sağına soluna baktılar, çalıştırdılar, dinlediler, orasını burasını kurcaladılar. Sonra usta beni yanına oturttu, arabayla şöylece bir tur attık. Kulağı hep motordan ve alttan yükselen seslerdeydi. Ben de kaygıyla ölümcül hastamız hakkında operatörümüzün ne hüküm vereceğini bekliyordum. Dönüp dolaşıp tamirhaneye geldik. Ustanın yüzü karanlık. ''Bu iş çok zor abi.'' dedi. ''Neden?'' dedim. ''Rektifiye edilemez mi?'' Başını salladı. ''Rektifiyeye gelinceye kadar. Zaten bu kadar eski bir arabaya parça bulmak bir mesele. Ama hadi onu şuradan buradan sağladık diyelim. Ama arabanın altı çürümüş. Şaşırdım, nasıl çürümüş? Arabanın altındaki zemin görünüyordu.'' Usta, bunu tamir etmek olanaksız dedi. Hadi bir parçayla kaynak yapıp kapatalım ama her taraf çürümüş, kaynak tutmaz. Buraya kadar gelmeniz bile mucize. Araba yolda çökebilirdi de. Bay Rupen bunu nasıl görmemiş? Benden size tavsiye, bu işten hemen vazgeçin. Bunu söylemek kolaydı ama bir gün önce bütün işlemler yapılmış, trafiğe adıma kaydedilmiş, sigortası yenilenmiş, parası da ödenmişti. İşin tuhafı, içimde hala BMW tutkusu sürüyor, ustanın yanılmış olacağını düşünüyordum. 5. Gel bu sevdadan vazgeç gönül. Benim duraksamamı çekingenliğime veren usta benim yerime harekete geçti. Rupen Bey'i telefonla arayarak durumu anlattı. Hatta böyle ayıplı bir arabayı satmaya kalkmanın firmanın ismi açısından hiç de iyi olmayacağını vurguladı. Rupen Bey arabayı alıp getirmemi söylemiş. Hemen yola çıktım ama bu kez de aklımdan hep ustanın ''Buraya kadar gelmeniz mucize, araba yolda çöküp kalabilir'' sözü geçiyordu. Korka korka gidiyordum. Yanımdan geçen arabaların şoförleri bir BMW'nin kan arabası gibi gidişine anlam verememiş olmalıydılar. Sonunda Tofaş servisine geldim. Rupen Bey çok üzgün görünüyordu. Üstelik benim Şahin'in de bu arada serviste çalışan birisine satılmış olduğunu söyledi. Yani dönülmez akşamın ufkundaydım. Vakit çok geçti. Arabanın bir de Tofaş servisindeki muayenesinden sonra bana arabanın rektifiyesini bedava yapmayı önerdiler. Ama usta asıl sorun arabanın altının çürümüş olması diyerek gözümü açmıştı. Ben de bunu söyledim. Servis yetkilileri aralarında bir hayli tartıştıktan sonra yanıma geldiler. Meğer araba firmanın üst düzey yöneticilerinden birinin karısınınmış. Sıkıntı oradan kaynaklanıyormuş. Satılsın diye servise bırakılan arabayı büyük patronlardan birinin karısının diye doğru dürüst muayeneden geçirmemişlermiş. Sonunda bir başka araba almam koşuluyla BMW'yi geri almayı kabul ettiler. Bu işlemden araba alım vergisini, plaka masraflarını, noter masraflarını üstlenmek koşuluyla en az zararla çıktığım için kendimi şanslı saymalıydım. İçim sızlayarak beni asiller sınıfına taşıyacak arabanın geri satış sözleşmesini imzaladım. 30. ayrımın sonu sayfa 320.